Ayrım 24, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 307, 19. Bölüm. Hiç konuşmamış olmamıza rağmen keşiş Pizzi'yi ilk gördüğüm anı çok iyi hatırlıyorum. Mayıs sonunda bir akşamdı. Val di Blanio Akademisi, Ticinese bölgesindeki Pozzo Hanı'nda bir ziyafet veriyordu. Benim için özel bir akşamdı. Çünkü Nabat ve diğerleri nihayet Valle'li bir hamal olmaya hazır olup olmadığını sınayacaklardı. Bana sorular soracaklardı. Çünkü o akşamdan birkaç hafta sonra beni hamal olmak üzere Valle'li arkadaşlarımın arasına kabul edecek büyük şansölyenin sert sınavına tabi tutulacaktım. Ve buna hazırlıklı olmam gerekiyordu. Neden Nabat'ın kıyafetini oğlak derisi süsler? Oğlak derisi tevazuyu temsil ettiği için onu Nabat'ın göğsüne koymak gerekir. Bu her işte mütevazı olmayı hatırlamak ve bütün hamalların ondan örnek alması için yapılır.
Peki ya defne ve asma ile süslenmiş başlık?
Pahalı olmadığı kadar güçlü bir malzeme olan samandan yapılmış başlık, Valle'nin varlığını Nabat'ın gölgesi altında sürmek zorunda olduğunu gösterir. Solmayan defne ile süslenmesi erdem ve iyiliğin yüceliğini göstermek içindir. Asma da şarabın sarhoşluk ve coşkusunun 9 şarap tanrısını 9 ilham perisine dönüştürdüğünü gösteren bir süstür.
Ama özellikle...
Özellikle asma ve defnenin birlikte bükülmesi gerekir. Çünkü adamları hep birlikte olmak zorundadır. Çünkü biri olmadığında erdem ve iyilik coşkusuz kalır. Şarabın yaratıcı sarhoşluğu olmaz, boş bir gaydaya benzerler.
O zaman Galeone'yi getirin.
İçi iyi şarapla dolu. Galeone elden ele gezerken sözler gittikçe daha da güçlenerek tavana yükseliyordu. O kadar ki yakında olmayanlar bile eğer Valle diline aşinalarsa her şeyi rahatça duyabilirlerdi. Bu durumdan endişelenen Kompa Borgnin susmuş bir kenarda oturuyordu. Nabat ona şöyle dedi.
''Haydi ama Borgnin, haydi ne yapıyorsun? Hala uyuyor musun?''
''Sarhoş olduğum zaman kendime geleceğim.'' Borgnin böyle cevapladıktan sonra Galeone'nin kendisine verilmesini işaret etti.
Tek tek hepinizden şunu rica ediyorum. Çok dikkatlice sorgulamadığınız kimseyle ziyafet yapmayın.
Doğrusu uyarılarında çok haklıydı. Milano'da Başpiskopos Carlo ve kulaklarını dört açmış muhafızlar olduğu sürece dikkatli olmak gerekiyordu. Hem sonra o kardinal yeğenin hoşuna gitmeyen düşüncelere nefes verenlerin başlarına neler gelebileceğini doğrudan yaşadığı tecrübelerden iyi biliyordu.
Savcılarla muhafızlar itilafa düşünce beni kırbaçlamak ruhbanlara kaldı. Küfe, halat ve malzemelerimi satmak zorunda kaldım. Hamalın malzemelerini satması demek, akademinin simgelerini satması yani onu yalanlaması demektir.
Bunlar konuşulunca içimden etrafa göz atmak geldi. Uzak masalardan birinde yalnız başına yemek yiyen bir humiliati gördüm. Kulak kesilmişti ya da en azından bana öyle geldi. Onu yanımdaki hamala gösterdim ve alçak sesle Nabat'ıma söyledim. Galeone'yi bana uzatan Nabat gülerek şöyle dedi.
Galeone'ye yapış. Bir adamın beynini diri tutmasının bundan daha iyi yolu yoktur. Açlıkta kaybolmuş keşişlerin Valle ziyafetlerinden ne anlamasını bekliyorsun? Ayrıca hiçbir humiliyati gidip Carlo'ya ve onun muhafızlarına laf taşımaz.
Nabat'ın sözleri beni sakinleştirdi. O zamanlar daha 19'uma girmemiştim ve Nabat'ın söylediği her şey benim için altın değerindeydi. Yine de zaman zaman gözlerim uzaktaki o masaya ve yüzünü belleğime iyice kazıdığım ciddi ifadeli o keşişe kayıyordu. Sadece birkaç gün geçmişti. Bir akşam Comasina kapısı yakınındaki köyde sarhoş olana kadar içilen ve sonra bahis ya da satranç oynanan o evlerden birindeydim. İki oyun yapmış ve kolaylıkla kazanmıştım. Tedbirsiz hasmıma bunun sadece şanstan ibaret olduğu izlenimini veriyordum. Neşe testilerdeki şarap gibi akıyordu. Bir grup coşku dolu kavalask günlerini hatırlatan şarkılar söylüyor, espriler yapıyordu. Ama atı uzaklaştıranın ismini telaffuz etmemeye özen gösteriyorlardı.
Sevgili komiser,
Kavalesk o dönemlerde yapılan bir halk festivaliydi. Karın kısmı horoz, salam, domuz eti ve daha başka birçok yiyecekle doldurulan tahta bir at, halk alayı eşliğinde katedral meydanına getiriliyor ve sanki canlıymış gibi avlanıp karnındaki muhteşem yiyecekler ele geçiriliyordu. Festival başpiskopos Carlo Borromeo'nun hiç hoşuna gitmediği için kaldırıldı. Kısa sürede hepimiz kendimizi bu yaygaraya kaptırdık. O kadar ki karşıma bana meydan okuyan yeni bir oyuncunun oturduğunu neredeyse fark etmedim. Siyah pelerinle bu kişinin kim olduğunu gördüğüm zamanki hayretim büyük oldu.
Geçen akşam sizi Pozzo'da yalnız başınıza otururken görmüştüm.
Gözünüz iyi genç rakibim.
Belki sizin de kulağınız iyidir. Gizlenmiş keşişin bana yönelttiği bakışlarındaki derinliği hala bugün gibi hatırlıyorum.
Giovan Paolo'yu eserlerinden tanırım, akademiyi de biliyorum. Bazı konularda casusluk yapacağımdan korkmayın. Ben Carlo'ya Valle'deki diğer tüm ammallardan daha fazla kin gidiyorum.
Satranç mı oynamak istiyorsunuz?
Oyununuzu gördüm. Rastlantının ve kaprisli talihin oğlu gibi görünmek büyük akıllılık. Ama son rakibinizin de vasat olduğunu kabul etmek gerek.
Talih satranç oynanırken dinlenir ama ihtiyaç olması halinde hep güçlünün kıyısında oturur.
O zaman bir oyun yapalım mı?
Sadece para karşılığı oynarım.
Bir gümüş kron sizin için uygun mu?
Meydan okuyan sizsiniz, siyahlar sizin.
İkimizin de birer el kazandığı iki oyun oynadıktan sonra evden ayrıldık. Mayıs sonunun tatlı gecesinde kendimizi yolda San Marco'ya doğru giden kanal boyunca yan yana yürürken bulduk. Kanaldaki su siyah ve sakin akıyordu.
İsmim Keşiş Alberto Pizzi. San Giovanni Evangelista Kilisesi'ne bağlı Nova evindenim.
Ben Cosimo Petterini, Ticinese'ye Toskana'dan geldim.
Valle'desiniz.
Şair ve ressamım. O evde gizlenmiş oyuncu bir keşişe rastladığıma şaşırdım.
Satranç oynamak için bir rakibe ihtiyaç var ve taşları yönetmekte iyi olan bir rakip bulabilmek için de başka çare yok. Aslında bazı evlere gidiyor olmak çok vahim bir günah değildir. İçimizde bundan çok daha kötüsünü yapanlar var.
Bu bağlamda ben kendisi de humiliyat üyesi olduğu halde tarikatına karşı sert söylemlerde bulunan, iyi geleneklerin köklerini kaybettiğinden bahseden bir keşiş Pizzi'den bahsedildiğini duymuştum. Keşiş Pizzi ciddiyetle başını salladı.
Tarikat ne yazık ki artık her bir üyesinin tarikatın kurallarına uygun yaşadığı dönemlerden çok uzak.
İkimizin de sessiz kaldığı kısa bir aradan sonra ezbere okumaya başladı.
Eğer hepimizdeki hırs, şehvet ve açgözlülük yok olsaydı bu kasvetli çukura konmazdık. O adaleti getirmek isteyen bir yargıç ve uzun zamandır bekliyor. Bizim ciddi hatalarımızı ve kötülüğümüzü cezalandırmak istiyor.
Ciddi sesi boş sokaklarda yankılandı.
Bahsettiğiniz kişi Mario Pizzi'dir dedi sonunda. Amcalarımdan biriydi, öleli 4 yıl oluyor.
Cezalandırmak isteyen yargıç derken Carlo'yu mu kastediyordu?
Keşiş Mario bu satırları yazarken Borromeo henüz doğmamıştı bile. Yargıç ondan çok daha yüksektir. Carlo onun yanında sadece bir sopa.
Bundan sonra görüşmeye devam ettik. Oyunlarımız büyük zevkle sürüyordu. İlk kazanan bir sonraki el daha az gayret gösteriyordu ve her seferinde oyun berabere bitiyordu. Birçok şey hakkında konuşuyorduk ama şunu söylemeliyim ki bana asla şarabın coşkusunu ve valleyi sormadı. Ben de onun humiliyati ile olan ilişkisinden konu açmadım. Bir yıl önce Borromeo'nun Cremona'da humiliyatiye çağrı yapıp tarikat gelirlerinin alınacağını bildirmesinden sonra onun endişesinin belirgin şekilde arttığını görmeme rağmen bir şey sormadım. Nihayet kavurucu sıcakların dinmeye başladığı yaz sonunda keşiş Pizzi'yi somurtkan ve sessiz kılan bir şey oldu. Ağustos'un sondan bir önceki günüydü. Başpiskopos Borromeo, haftalardır emirlerine itaat etmek istemeyen Santa Maria Alla Scala Kilisesi mensuplarının inatçı direnişiyle karşı karşıyaydı. Bunlar 200 yılı aşkın bir süredir kendi kurallarını uyguluyorlardı. Bernabo Visconti'nin emriyle vergiden muaf olmanın zevkini sürüyorlardı. ve Ambrogio Kilisesi'ne ne hesap veriyor ne de itaat ediyorlardı ve doğal olarak tüm bu ayrıcalıklardan vazgeçmek istemiyorlardı. İşte böylece Kardinal Yen o sabah gittikçe uzayan bu sorunu sonlandırmak üzere birçok sadık ve cizvitten oluşan bir kalabalık ile oraya gitmeye karar verdi. Başpiskoposa göstermek zorunda oldukları itaat gereği onun ziyaret ve kontrolüne izin vermek zorundaydılar. Kalabalık grup başpiskoposluktan yola çıkıp katedralin arkasından geçerek Santa Maria alla Scala Kilisesi'ne kadar olan kısa mesafeyi sadece birkaç dakikada kat etti. Ancak Scala meydanına varmalarıyla birlikte büyük bir kargaşa baş gösterdi. Kilise rahipleri Carlo'nun içeri girmesini engellediler. Hatta karmaşada itilip kapı kanatlarından birine çarpmasına sebep oldular. Son olarak da sayıları gittikçe artan ve tehditler savurarak bağıran kalabalığa karşı kılıçlarını çektiler. Keşiş Pizzi'nin kasvetli bir tonla şu yorumu yaptığını hatırlıyorum. Tartanın hangi tarafının ağır basacağına hiç şüphe yok.
Münzevi haklıydı komiser. Nitekim seçilmesinde Borromeo'nun da katkısı olan Papa 5. Pio'nun gözünde Scala rahipleri suçluydu. Çünkü Aonio Paleario denen adama sığınma verip konuşmasına göz yummuşlardı. Sonunda kafirlik suçundan ceza alan ve kazıkta yakılmayı beklemekte olan Aonio Paleario, Pasquino takma adıyla şunları yazan kişiydi. Kış neredeyse geldiğine göre cehennem ateşini körüklesin diye Pio'yu odun gibi yakan Hristiyanlar.
Keşiş Pizzi sonra daha da karamsarlaşan yüzüyle şöyle devam etti. Sopa Carlo çok kararlı. Scala rahipleri ya boyun eğecek ya da yok olacaklar. Hemen sonrasında sıra biz Humiliati'ye gelecek. Brera evini elimizden alıp cizvitlere vermek ve tarikatımızı yeniden yapılandırmak istiyor. İçimizdeki bazılarının hatası onun servetini arttırmasına yarayacak. İşte o günden sonra Keşiş Pizzi ile olan görüşme ve satranç oyunlarımız gittikçe seyrekleşmeye başladı. Humiliati'den bahsetmek zorunda kaldığımız nadir zamanlarda sanki aynı anda kafasından başka ciddi düşünceler geçiyormuş gibi dalgın bakıyordu. Bu durum karşısında hem şaşırmış hem de hayal kırıklığına uğramıştım. Ama o günlerde benim düşüncelerim de başka bir yere kayıyordu. Artık Compa Piscini'nin adını alarak bir Val di Blenio hamalı olmama çok az kalmıştı. Ve nihayet o gün geldi. Ziyafet Falcone'de yapıldı.
Söylesene Calmon, bu akşam etiniz var mı?
Falcone'de hep bir şeyler vardır.
Sığır, hadım edilmiş at, boğaz ve buzağı eti. İnek ve oğlak, ister kızarmış ister haşlanmış. Veya ikisi karışık ya da lezzetli köfte olarak. Beyin, jambon ve işkembe, domuz yağı ve tomacelle.
Dipnot tomacelle, domuz sakatatı ile yapılan bir tür İtalyan yemeği.
Hangisini isterseniz farklı lezzetle salamuralar. Her tür et, geyik, domuz, karaca. Yaban tavşanı, porsuk, besi tavşanı, yaban domuzu. Kuğu, tavus kuşu, geyik, hindi. Sülün, güvercin, keklik ördek. Su çulluğu, orman tavuğu, balıkçıl. Kız kuşu, çulluk ördeği, kısır horoz. Ördekçik ve güvercin, bıldırcın. Tavuk, serçe ve sığırcık. Ve tüm lezzetli kuş çeşitleri. Eğer az yağlı yemek isterseniz, mersin balığı ve alabalık. Yılan balığı ve bıyıklı balık. Minakop ve turna, kızıl balık ve sazan. Levrek, kefal ve morina, karides, bofa balığı, kızartma, kurbağa ve tüm kaliteli tatlı su balıkları. Bu kadar mı benim kalmonyum? Dişleri temizlemek için kürdan da var. Sonra valinin büyük şansölyesi bana dönerek sordu. Ve sen hamal olmak isteyen Toskanalı söyle bakalım, iyi bir kırmızı şarap nasıl olmalı?
Öncelikle üzüm kuru yerde sabah ve akşam güneşini alabileceği yüksek bir yamaçta yetişmiş olmalı. Örneğin Romagnano, Gattinara, Grignasco, açık parlak ve güzel bir yakut renginde olmalı. Hiç kokusu olmamalı. Ne kuruluk, ne odun, ne küf, ne toprak, ne de bayat kokmalı. Mühürlü fıçılarda saklanmalı. Güneşte, rüzgarda, soğukta, sıcakta kalsa bile rengi hiç solmamalı. ne asitlenmeli ne azalmalı. En ufak bir bozulma olmamalı.
Peki biz Vallelilerin yanımızda iyi kırmızı şarap taşımak için kullandığımız cep şişesi nasıl olmalı?
Kaliteli camdan olmalı. Açık renkli, sert ve şeffaf. Bir karış büyüklüğünde olmalı ve asla içi şarapsız kalmamalı.
Cep şişesi neden şeffaf olmalı?
İçinde olanı görüp iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için. Bu vallede kötülük olmaması, konseyden ve kardeşlerimiz olan diğer üyelerden hiçbir şeyin saklanmaması gerektiğini gösterir.
Madem artık valleye giriyorsun Cosimo Petterini, bu muhteşem ve görkemli ismini unutacak ve hamallara yaraşır daha aşağıda bir isim olan Compa Piscinini alacaksın. Bazılarının senin mesleğinin ve prestijinin ismin gibi aşağılık ve sefil olduğunu düşünebileceği bu durumu kabul ediyor musun?
Kabul ediyorum. Onlar ne zırvaladıklarının farkında değil. Böyle olması gerekiyor. Çünkü dünyaya ve bizim içki içmek ve büyük şamatalar yapmaktan başka bir şey beceremediğimizi düşünenlere hünerlerimizin büyüklüğünü ancak tevazu burcu altında gösterebiliriz.
O akşamın üstünden 60 yıldan fazla geçti ama ben hep bir hamal olarak kaldım ve Valle'nin kurallarına bağlılığımı sürdürdüm. O günden sonra keşiş Pizzi'yi bir daha hiç görmedim. Ta ki İsa'dan sonra 1569 yılı Ekim ayının 26. günü gecesine kadar. Birçoklarının geleceğinin üstünde ağır etkiler yaratacak olayların yaşandığı o geceye kadar. Şehirde sabahtan beri bir kargaşa vardı. 6000'den fazla Ugonotti kafirinin kılıçtan geçirildiği Moncontour Savaşı'nın kazanılması, Kardinal Ye'nin adamları ve genel olarak Roma Kilisesi üyeleri arasında büyük bir sevince neden olmuştu. Bunun yanında başpiskoposluk muhafızlarında da bir heyecan vardı. Halkı denetlemek için öyle bir heves içindeydiler ki bu durum halka büyük bir dikkatle konuşup hareket etmeyi öğütlüyordu. O gece etrafa para saçmaya hevesli satranç oyuncuları arayıp durdum ama boşunaydı. Ben de tek başıma içmek üzere tahta masalardan birine oturdum. Şarap düşüncelerimin Suvereto'ya dönmesine yardımcı oluyordu. Denize doğru tatlılıkla inen tepeyi ve o tepenin hala tuvale aktarmayı beceremediğim sonbahar renklerindeki ışığını düşünüyordum. Nabat bana hep bunu yapabilmenin sırrının Tiziano'nun resimlerinde olduğunu söylüyordu. Düşüncelerimde o ışığı takip etmeyi sürdürsem de yavaş yavaş havada farklı bir şey olduğunu hissetmeye başladığımı hatırlıyorum. Bu ilk başta tahmin etmekle zorlandığım bir şeydi. Ama sonra ne olduğunu anladım. Sokak gecenin o saati için normal olmayan insan ve at sesleriyle doluydu. Nefes nefese içeri dalan bir avare durumu açıklığa kavuşturdu.
Delinin biri başpiskopos Karlo'yu sırtından vurmuş. Şehir kapılarını kapattılar, her yerde adamı arıyorlar.
Kardinal yeğeni saldırıdan mucizevi bir şekilde kurtulduğu söyleniyordu. Kurşun topu Karlo'nun üstündeki tüniği delip geçmiş ama ilahi el yere inip başpiskoposun etini korumuştu. Mucize! Gittikçe daha da kalabalıklaşan sokağa çıktım. Silahlı adamlar havaya bir çınlama sesi yayarak hızlı hareketlerle ilerliyorlardı. Kiliseler gece boyu dua etmek için kapılarını açıyor, halk ağlıyor, dua ediyor ya da benim gibi sessizce izliyordu. Birinin koluma değdiğini hissettim. Dönüp bakınca belirli bir şaşkınlık içinde keşiş Pizzi ile yüz yüze geldim.
''Demek yaptılar'' dedi uzaklara dalmış bakışlarıyla. Bu soruyu benden çok kendine soruyor gibiydi.
Kim? Scala Kilisesi'nin ruhbanları mı?
Özel şapelde mahiyetiyle birlikte dua ediyordu. Kapıdan bakıp kurşun top ve saçmayla dolu bir tüfekle onu vurdular.
Onlar mı yaptı? Scalalılar mı?
Keşiş Pizzi bana bedenimi delip karşıya geçmek istermiş gibi baktı.
Evine git Toskanalı ve Valleli genç şair. Başpiskopos saldırıdan yara almadan kurtuldu. Yüce Tanrı böyle istedi. Bu işten yarasız kurtulamayacak olanlar başkaları. Birçokları için artık kaçacak yer olmayacak.
Eve git Petterini ve önümüzdeki zor günlerde konuşacaklarına ve yapacaklarına dikkat et. Keşiş Pizzi bunları söyledikten sonra beni artmaya devam eden kalabalığın içinde şaşkın halde bırakıp karanlıkta kayboldu.
24. Aylamın sonu. Sayfa 318.